şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Nepal'de 7.8'lik depremin acıları daha geçmeden, yaraları sarılmadan 7.3'lük yeni bir deprem meydana geldi. Çok sayıda can kaybı var. İlk depremde 8.000'i aşmıştı can kaybı. Bu depremde 100'ü geçen rakamlar ajanslar tarafından veriliyor. Merkezinin Everest'in yakınında olduğu belirtiliyor. NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya geldiler. Rus Komersant gazetesi Rusya ile Batı arasında arabuluculuk yapabilecek olan Türkiye'nin toplantıya ev sahipliği yapmasının sembolik önem taşıdığını yazıyor. Gazete NATO'nun Antalya'da Rusya ile yakınlaşmanın yollarını arayacağını belirtti. Ukrayna krizi nedeniyle askıya alınan Rusya-NATO işbirliğinin yeniden başlaması için Moskova ile Brüksel arasında özel mekanizmalar kurulabileceği belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde bir açıklama yaptı. Berlin duvarının yıkılmasına rağmen zihinlerdeki duvarların varlığını koruduğunu belirtti. Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve Batı ile sahip olduğu iyi ilişkilerinin yapıcı bir rol için kullandığını vurgulayan Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunun diyalogla çözülmesi gerektiğini belirtti. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü de acil müdahale güçlerinin test edildiği ani bir denetim başlattı. Ani denetim sonrası Tacikistan'daki askeri tatbikatta Rusya, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan ve Ermenistan askerleri yer alacaklar. NATO da Rusya sınırlarında yeni bir tatbikat başlattı. Rusya ve Çin'in Akdeniz tatbikatı da yakından ve dikkatle izlenen bir başka hareketlik niteliğinde. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry bir Rusya ziyareti yaptı Antalya'daki NATO toplantısına katılmadan önce. Dışişleri Bakanı Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde Ukrayna ve Suriye krizleriyle Rus-Amerikan ilişkileri olduğu belirtildi. Kerry, Suriye krizi konusunda iktidar siyasi yollarla devredilmedikçe Suriye'de hiçbir zaman barış olmayacak. Bugün burada ABD ve Rusya'nın bu sorun üzerinde birlikte nasıl çalışabileceğini konuştuk. Diyaloğu sürdürme kararı aldık dedi. Ukrayna krizi konusunda da Minsk anlaşmasının uygulanmasının önemine vurgu yaptı. Kerry'nin Minsk anlaşmasının uygulanmasının önemine vurgu yapması, Kırım'ın ilhakı, Rusya ilhakı konusundaki şerhlerini kaldırabileceklerine yönelik bir işaret olarak yorumlanıyor. Öte yandan Türkiye ile Suudi Arabistan ittifakının Suriye üzerinde gerçekleştirdikleri ittifakın yankıları ve tartışmaları devam ediyor. Batı basını bu ittifaka pek olumlu gözle bakmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin buna olumlu gözle bakıp bakmadığı ise kısa süre içerisinde ortaya çıkacak. Biz programımızın ikinci bölümünde Radikal Gazetesi Dış Politika yazarı ve Hürriyet Gazetesi Dış Politika analisti muhabiri Fehim Taştekin ile bu meseleyi enine boyuna konuşacağız. Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye eleştiri dolu bir rapor yayınladı. Dış İlişkiler Komisyonu yolsuzlukla mücadele, ifade, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ile ilgili Türkiye'ye çok sert eleştiriler yöneltmiş oldu bu rapor ile. ABD Merkezli Düşünce Kuruluşu, Uluslararası Kriz Grubu, IŞİD'le savaş için Bağdat'tan bağımsız Iraklı Kürtlerin doğrudan silahlandırılmasının riskli olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs'taki görüşmelerin başlayacak olmasından memnun. Atina'da garantörlüğe karşı cumartesi günü Kıbrıs'ta müzakereler yeniden başlayacak. Financial Times gazetesi, Batı karşıtı tiratları yüzünden Türkiye'nin NATO üyeliğinin sorgulandığını yazdı. Telafi için Ankara üstlerinden ABD silahı İHA'ların IŞİD'i vurmasına prensipte razı gelmiş durumda görünüyor. ABD-Küba ilişkilerinin normalleşmesinin ardından Batı'nın Küba pazarına iştahı hayli kabarıyor. Küba'yı ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı olan François Hollande, Devlet Başkanı Raul Castro ile efsanevi lider Fidel Castro ile bir araya geldi. Fidel'i tarihi kişilik olarak tanımladı. Bangladeş'te 4 ay içinde 3. laik yazar Pala'yla katledildi. Palalı bir grup sokak ortasında ateist blokçu Antana Bijoy Day'ı katletti. Eşi başından yaralandı ve bir parmağını yitirdi. Bangladeş'te de bu gelişmelerin nerede duracağı, bu saldırıların nerede duracağını kestirmek şu anda pek mümkün görünmüyor. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Fehim Taştekin ile Suriye'yi ve Suriye etrafındaki diplomatik askeri gelişmeleri konuşacağız. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası veriyoruz.
Dove l'amore, I cannot tell you of my love, you is my story. I'll sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling so strong. Come to me, baby, don't keep me waiting. Another night without you here and I'll go crazy. There is no other, there is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away. Dove l'amore, dove l'amore, where are you now, my love, I need you here to hold me. Whisper so sweetly, feel my heart beating. I need to hold you in my arms, I want you near me. Come to me, baby, don't keep me waiting. Another night without you here. Your face, I'll keep on singing till the day I carry you away.
Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde ilk bölümde de belirttiğimiz gibi Suriye'yi konuşacağız. Suriye etrafında bültende de aktardığımız çok sayıda gelişme var. Bir yandan Birleşmiş Milletler bütün muhalifleri bir araya toplamış durumda. Fakat kimse bununla ilgili fazla konuşmuyor. Türk-Suudi ittifakı Batı medyasının konusu halinde işleniyor. Türkiye ile Suudi Arabistan'ın Suriye konusunda yeni bir hazırlığı olduğu. Kerry bir Rusya gezisi yaptı. NATO toplantısına katılmadan önce Lavrov ve Putin'le bir araya geldi. Suriye krizine ilişkin Kerry'nin açıklamasında iktidar siyasi yollarla devredilmedikçe Suriye'de hiçbir zaman barış olmayacak. Bu arada ABD ve Rusya'nın bu sorun üzerinde birlikte nasıl çalışabileceğini konuştuk. Diyaloğu sürdürme kararı aldık diyor. Yani durumu değiştiren yeni bir laf ağzından çıkmış gibi görünmüyor. Hem bu Türkiye-Suudi ittifakını hem ülkede olan bitenleri ve barış görüşmelerinin neden bu kadar ilgisiz karşılandığını konuşacağız. Konuğumuz Radikal Gazetesi Dış Politika yazarı, Hürriyet Gazetesi Dış Politika analisti, deneyimli muhabiri Fehim Taştekin. Hoş geldin sevgili Fehim.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Evet, Suriye'de barış görüşmesi vesaire türü başlıklar, olaylar, vakalar pek ilgi görmüyor. Herkes savaşın peşinde gibi bir hava var. Bu Türkiye-Suudi Arabistan ittifakından bahsediyor Batılılar. Kimi tehlikeli bulduğunu belirterek, yorumlayarak aktarıyorlar. Ne oluyor? Kara bulutlara yeni kara bulutlar mı ekleniyor Suriye'de?
Şimdi tabii bu ittifakı şekillendiren ya da tetikleyen İran'la Amerika arasındaki diyalog. Bu diyaloğa Suudi Arabistan çok öfkeli ve buna karşı yani biz bu anlaşmaya kesinlikle rıza göstermiyoruz ve İran'ın etkisini Amerika'da olmadan kendimiz kırarız resmi çekip bir Sünni blok oluşturmaya çalıştı ve bu çabanın ilk sonucu Yemen'e yönelik saldırıdır. İkincisi de işte Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki daha fazla öne çıkan ortaklık var. Bu ortaklıkta Suriye'de özellikle Kuzey Cephesi'nin yeniden ısınmasına yol açtı. Yani Türkiye'nin Yemen'deki askeri operasyona verdiği desteğe karşılık Suudi Arabistan'da Suriye politikasında Amerika ile uyumlu olarak götürdüğü Suriye politikasında Türkiye'nin istediği yönde ve şekilde bir takım değişikliklere gitti. Bu nedir? Birincisi gruplara yardım konusunda iki ülkenin tercihleri farklılık arz ediyordu. Daha önce Müslüman kardeşler ve Selefiler, cihatçı Selefilere karşı Suudi Arabistan'ın Amerika ile eş güdümünden kaynaklanan bir duyarlılığı vardı. Türkiye ise bütün hepsine yardım edip Esad'ı devirecek bütün seçenekleri kullanmaktan yanaydı. Suudi Arabistan'ın yeni kralı Müslüman kardeşler konusunda daha ılımlı, yani selefinden çok daha farklı düşünüyor. Bu yüzden Yemen'deki Müslüman kardeşlere de kucak açtı ve Türkiye ile birlikte Amerika'nın sakıncalı bulduğu örgütlere silah desteği vererek sahadaki durumu değiştirme yoluna gittiler. Bu Amerika'ya rağmen mi? Belki Amerika'ya rağmen ama Amerika'nın da bir rızasının olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Amerika'nın öncelikleri değişmedi. İran'la diyalog masada hale devam ediyor. Ondan tutumu da aslında değişmedi. Resmi politikası ve önceliğin IŞİD olduğuna yönelik sürekli olarak Türkiye ile de ayrışma konusu olan meselede hala eski tutumunu sürdürüyor. Şimdi Moskova Rusya ziyareti daha doğrusu. Rusya ziyareti sonrası Kerry'nin Rusya ile diyaloğun süreceğine dair açıklaması da hala Suud-Türk ekseninde şekillenmekte olan yeni hamlelere Amerika'nın çok da yakın olmadığını gösteriyor. Ancak Amerika'nın öncelikleri nedeniyle bu öncelikleri rayından çıkarmama adına belki bu tür Suudi Arabistan ve Türkiye'nin bu tür tek taraflı inisiyatiflerine de sessiz kalabilir. Bu rızadan kastım da bu. Ancak burada herkes kendi sırasını savacak. Yani Suudi Arabistan ve Türkiye kendi kapasitesiyle bölgede rol alıyor ve bu rolün bir de bedeli olacaktır. Yani başarma ihtimali zayıf olan bu tek taraflı rejim devirme hamleleri ve sahada radikalleri besleme girişimleri ağır silahlarla bunun rejimi devirecek bir sonuç getirememesi halinde Türk-Amerikan ilişkileri ve Suudi Arabistan-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacağı anlamına geliyor. Yani o zaman Amerika oturup bunların hesaplarını sorar, şimdi değil ama.
Barış görüşmeleri yapılıyor bir yandan. Birleşmiş Milletler bir hamle yapmak istedi konuyla ilgili ama daha önceki barış görüşmelerinden biz fazla adım atılmadığını biliyoruz. Rusya'nın denemeleri de fazla etkili olmadı. Bu görüşmelerin ilgi görmemesinin şu andaki hem sebebi nedir hem de bir ümit bağlamak mümkün mü?
Tabii ki İdlib'in düşmesi, cinsel şuurun düşmesi sonrasında muhalefet paslarında rejimin düşebileceğine dair ümitler yeniden yeşerdi ve yani Türkiye'de de dikkat ederseniz başbakanın ilginç bir demeci vardı birkaç gün önce. Diyordu ki işte Esad lastiğe kaçabilir. Şimdi bu motto ile hareket ettikleri için şu anda onlar için real değil. Yani nasıl olsa Esad gidecek diye düşünüyorlar. Ancak yani bu mesele o kadar kolay bir mesele değil. Yani Rusya'nın politikası değişmedi. Yani Rusya çekiliyor şeklinde yapılan yorumlar, özellikle Körfez medyasında yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığı görüyoruz. İran sattı nükleer müzakereler nedeniyle denildi. Bu da gerçekçi değil ve işte bunun gerçekçi olmadığını Hizbullah'ın son birkaç gün içerisinde Kalamun bölgesinde 5-6 yeri geri almasıyla kendini gösteriyor. Çünkü bu bir devlet politikası. Bunu anlamadıklarını sanıyorum. Yani Rusya'nın ve İran'ın politikaları dönemsel değil, belli koşullarda şekillenmiş değil. Çok eskiye dayalı politikalar ve herhangi bir Rus politikacıyla ya da Rusya bilinciyle konuştuğunuz zaman bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Yani bu öngörülebilir bir şey. İnsan insanlar niyetlerini gerçekmiş gibi sunmaya çok hevesliler ve bunu yapıyorlar. Şimdi yani İdlib'in düşmesi rejimi çok sarstı, doğrudur. Rejime olan inancı sarstı, bu da doğru. Ama bu mesele çok daha bölgesel dinamikleri içinde barındırdığı için Allah'ın İran'ın, Rusya'nın kolay kolay Suriye'yi kendi haline yalnız bırakacağını sanmıyorum. Yani bunun olmadığını görüyoruz zaten. Bu yüzden şu anda muhaliflerin bu hesabı, yani rejim gitmek üzere, onun için de müzakereye gerek yok şeklindeki hesabı bir yanılsamadan ibaret. Tabii ki rejim açısından da şöyle bir durum var. Yani kiminle masaya oturacaklar ve kiminle görüşecekler? Şimdi bunu sorguluyorlar haliyle. Şimdi İstanbul'da söz gelimi Halit Hoca bir sert olarak Suriye Ulusal Koalisyonu'nun başkanı. Bunun Suriye'de hiçbir karşılığı yok. Bu realite değişmedi. Yani ve üstelik bu kurumların işte 113 ülke tarafından tanındı falan filan şeklinde, hani ulusal topluma sunulan bu kurumların zaman geçtikçe, gün geçtikçe şeyi de kalmadı. Yani kendi işlerindeki bütünlüğü bile koruyamadılar. Yani bırakın Suriye'deki karşılığının olmasını. Haliyle yani o masa çok çözümü vaat eden bir masa değil. Rusya başka bir şey yapıyor. Bu belki daha da kıymetli, üzerinde durulması gereken bir şey. Rusya, Suriye Ulusal Koalisyonu, İstanbul Merkezli Koalisyonu dışında muhalif güçleri, Suriye içerisinden de muhalif güçleri, Esad yönetiminin de meşru muhalefet olarak gördüğü güçleri çağırıp onlarla yol almaya çalışıyor. Hepsiyle birlikte. Bunun hani neticesi şu olabilir. Yani yeni bir koalisyon hükümeti, ulusal birlik hükümeti kurularak buradaki meseleyi birazcık, yani silahlı tehlikeli gruplara karşı terörle mücadele konsepti oluşturup bir tarafta da rejimi dönüştürecek barışçıl bir reform süreci falan, böyle çift başlı bir yola sokularak muhaliflerle birlikte böyle bir krizi atlatma yönünde formül üretilebilir. Yani Rusya'nın yaptığı bu. Ama işin Amerika'nın dillendirdiği gibi, ki Amerikalılar buna kendileri de inanmıyorlar. Uluslararası topluma böyle yansıtıyorlar sonuçta. Yani işte mevcut rejimle, Esad'la bu iş olmaz. Bu kan Esad orada olduğu sürece bitmez. Ama bu söylemin gerçeği örttüğü yer de şurası. Suriye diye bir devletin olduğunu, Suriye'nin kurumlarıyla birlikte, toplumuyla birlikte bir devletin olduğunu unutuyorlar. Yani burada Esad'ın gitmesi, figür olarak, şahıs olarak Esad'ın gitmesi çok fazla bir şeyi değiştirmiyor. Yani sanki orada mesele sadece tipedeki bir adammış gibi buna indirgeyerek hareket ediyorlar. Bu böyle değil. Yani burası sonuçta bir devlet. Ya yani bu devletin kurumları, ordusu, istihbaratı, polis teşkilatı, her şeyiyle bir devlet ve bu devletin etrafında kenetlenmiş bir takım gruplar, halklar var. Yani bu realiteyi dikkate almadan sadece Esad gitsin her şeyi çözülür. Böyle değil mesele. Yani o yüzden Rusya'nın yaklaşımı daha gerçekçi, daha sağdaki realiteye uyuyor. Ama buna şans tanıyacak aktörler kararlarını değiştirmediği sürece de yol almaları mümkün değil. Yani bu aktörler kimler? Türkiye'dir, Suudi Arabistan'dır, Katar'dır ve Amerika'dır en başta. Elbette Fransa, İngiltere, bunlar işte birazcık da Amerika'nın şeyiyle, yönlendirmesiyle hizaya girebilirler. Bu aktörler sahadaki ateşin sürmesini, alevli bir şekilde sürmesini istediği sürece ne Moskova'nın ne de Cenevre'de, işte Amerikan ve Rusya ortaklığında kurulacak masaların hiçbir şansı olmayacak. Ve bu kanlı şey, süreç bir sarmal halinde devam edecek.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Radikal Gazetesi Dış Politika yazarı, Hürriyet Gazetesi Dış Politika analisti, deneyimli muhabiri Fehim Taştekin idi. Suriye etrafındaki son gelişmeleri ve tartışmaları konuşmaya çalıştık. Süremiz el verdiğince çok teşekkür ediyorum sevgili Fehim katılımın için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende
Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.